Ayrım 5, sayfa 38. Dağ yargılanıyor. Yunanistan'da insan istese de dağlardan uzaklaşamaz. Pendeli'nin beyaz ve altın sarısı taşları, Lycabettus, Hymettus ve Parnis'in kül renkli yamaçları Atina'nın her köşesinden görünür. Başkentin kendisi bile bu ülkenin yalçın ve baş eğmez doğasını hatırlatır. Önde uzayıp giden deniz ve onun hemen ardından yükselen dağlar. Parlak Yunan göğü altında metal hissi veren sarp kayaların ülkesi. Kleplerin, boyun eğmeyi ve uzlaşmayı reddedenlerin, eşkıyaların ve kahramanların krallığı. Aris'in ülkesi, Attika ve Boeotia'nın ötesinde Pindus sıradağlarının arasındaydı. Atina'da da şehir görülmemiş bir biçimde direniyordu. Bu direniş, şifreli mesajların elden ele geçmesiyle sessiz bir gerilim atmosferi içinde varlığını sürdürüyordu. Bu zorunlu mücadele tarzı, Aris'in ve Karakalpaklıların başını çektiği dağlardaki mücadele tarzıyla ters düşüyordu. Bu durumda Rumeli'den sızan söylentiler burada nasıl yorumlanabilirdi? KKE Genel Sekreteri İhtiyar Siantos, 1943 Mart'ının başında Aris'i Atina'ya çağırmaya karar verdi. Elas ve Edes arasındaki çatışmanın Akölios'un her iki yakasında da devam eden günlük olaylarla geliştiği bir sırada, Aris'in işgal altındaki bölgeden geçerek şehre gelmesi, dağların özellikle kritik bir dönemde onun başkanlığından uzak kalması anlamına geliyordu. Tizimas, Merkez Komitesi adına konuşma yetkisine sahip bir görevlinin olayı yerinde inceleyerek Aris'i gerek söylentiler gerekse Woodhouse'un düşmanlığı temelinde değerlendirmek üzere dağlara gönderilmesini önerdiyse de Siantos diretti. Aris'in aşırılıklarını giderek abartan bulaşıcı kampanya sağ güçler tarafından bir bütün olarak Elas'a karşı kullanılıyordu. Siantos, Aris'in yerine başkasının geçirilmesinin gerekebileceğini düşünüyordu. Aris ortaya çıkmalıydı. George Siantos 1890'da Kardissa'da doğdu. Bu yoksul bölgenin yegane endüstrisi uluslararası pazardaki dalgalanmalara bağlı olan tütün işletmeciliği ve ticaretiydi. 15 yaşında Tütün İşçileri Birliği'ne giren Siantos, işçi hareketine, grevlere ve gösterilere aktif olarak katıldı. 1920'de KKE'ye katıldı. Stalinizmin ortaya çıkmasıyla birlikte gelişen tüm akımları ve parti içi siyasi hareketleri yaşadı. Siantos'un desteklediği esnek bir oportunist çizgiyle Moskova ile aynı çizgide yer alan yeni parti kuşağının savunduğu dogmatik çizgi arasında sürekli bir çatışma vardı. Siantos'un eğilimine karşıt olanların çoğu Yunanistan dışında Sovyetler Birliği Doğu Halkları Komünist Üniversitesi Kutv inde eğitim görüyorlardı. İki eğilim arasında çeşitli iniş ve çıkışlarla devam eden çatışma 1934'te bir uzlaşmayla son buldu. Parti Makedonya'da azınlıkta bulunan Slavların hareketleri gelişirken iç anlaşmazlıkları rafa kaldırdı. Azınlıkların ileri sürdükleri talepler Komintern'in amaçlarına uygundu fakat hala yeni olan Yunan ulusal bilinciyle şiddetli bir çatışma halindeydi. Siantos, Pire örgütünün sekreterliğine seçildi ve partinin etkin bir üyesi haline geldi. Metaxas'ın diktatörlüğünün ilk günlerinde 1936 Ağustos'unda tutuklandı ve Anafi adasına sürüldü. Bir yıl sonra kaçtıysa da 1939 Ekim'inde yeniden yakalandı ve bu kez Korfu'da hapsedildi. 1941'de yargılanmak üzere Atina'ya getirilirken bir kez daha kaçmayı başardı. Bu sırada KKE Genel Sekreteri Zahariadis, Dako'ya gönderilmişti. Yine bu sırada dağılan Komünist Partisi yeniden örgütlenmeye başlıyordu. Siantos 51 yaşındaydı ve parti için mücadelede o güne kadar hiçbir aşırı konumda yer almamıştı. Dengeli bir adamdı ve hareketin doktrinci bir kişiden çok, direnişin farklı akımlarını birleştirebilecek demokrat bir kişiye ihtiyacı vardı. EAM tam da bu sırada kuruluyordu ve Siantos merkezdeki demokrat müttefikleri ürkütmeksizin Komünist Partisi'ne liderlik edebilecek neredeyse tek kişiydi. Zayıf, kuru yapılı, siyah saçları önden hafifçe dökülmüş, küçük kırpık bıyığı ve gözlüğüyle ilk bakışta bir öğretmene benzeyen ve ihtiyar lakabıyla anılan Siantos, 1943 Ocağı'nda KKE Merkez Komitesi 1. Sekreterliğine seçildi. O güne kadar her türlüsünü gördüğü polis baskısı onda şiddete karşı derin bir nefret yaratmıştı. Doğru ya da yanlış, Aris'in aşırılıkları hakkında yayılan söylentiler Siantos üzerinde duyarlı bir etki yaratmıştı. Meseleyi halletmeye kesin olarak kararlıydı. Siantos'un çevresindeki merkez komitesi üyeleri dogmacılardan oluşan bir çekirdekten ibaretti. Kendilerine bazen kutvistler de denen bu adamlar Sovyet eğilimindeydiler. Siantos'un ileri sürdüğü her fikir doktrinle ilgili sorunlar bakımından ele alınıyordu. Merkez komitesi içindeki diyalektik uzmanları şöyle diyorlardı. George büyük militandır ama ideolojik meseleler hakkında hiçbir fikre sahip değil. Bu durumda ihtiyarın aldığı kararları değerlendirirken devrimin bu Eminensis Gris'in Roma Katolik Kilisesi'nde kardinallik rütbesine sahip din uluları varlığını hesaba katmak gerekir. Merkez komitesi içinde Ortodoksluğun önde gelen bekçi köpeği kutvist Yanis Ioannidis'tir. Kendini Zaharyatis'in manevi varisi olarak gören Ioannidis sayesinde Daku'daki eski genel sekreterlerin hayaleti her toplantıya adeta musallat oluyordu. Ioannidis Volos'ta doğdu. Yunanistan'ın en büyük üçüncü sanayi kenti olan Volos, Atina ile Selanik arasındaydı ve KKK'nin beşiğiydi. Partiye katıldığı yıl olan 1923'e kadar Ioannidis burada berber olarak çalıştı. Sağlığı kötüydü ve 1928'de ağır bir verem hastalığı geçirdiği için Sovyetler Birliği'ne gönderildi. 3 yıl boyunca tıbbi bakım gördü ve bu arada Doğu Hakları Üniversitesi Kutb'da eğitim görecek kadar boş zamana da sahip oldu. Sağlığı düzelmiş, fikirleri ise betonlaşmış olarak Yunanistan'a dönen Ioannidis, Metaksas rejimi altında sol kanatçıların çıkardıkları meselelerle uğraşmaya koyuldu. 1943'te Merkez Komitesi'nin en etkili ikinci adamıydı ve Siantos'un ardına saklanarak önemli bir ideolojik etki yaratıyordu. Devrim içinde özel devrimci kasta, Ortodoksluğun başkenti Moskova'nın yanılmazlığının savunucularına mensup olan Ioannidis, Stalin'in has ve kararlı bir izleyicisi olduğu için proletarya mücadelesinin her şart altında öncelikli olduğuna inanmak zorundaydı. Proletaryanın sayıca az ve gelişmemiş, köylü kitlelerinin ise silaha sarılmaya hazır oldukları Yunanistan gibi bir ülkede bile, Ioannidis'in gördüğü eğitim ve sahip olduğu inanç, onu kent proletaryasının kesin bir rol oynadığı Ekim devrimini kutsal ve sürekli bir model olarak benimsemeye götürmüştü. Komintern, kardeş partilere daha geniş bir manevra özgürlüğü sağlamak için, 1943 Mayıs'ında kapatıldığı zaman otoritelerini her zaman dışarıdan alan Ioannidis gibi adamlar kendilerini öksüz kalmış gibi hissettiler. Ioannidis caddede yürürken yanından geçen komünistlerce daima tanınacak türden bir komünisti. O iliklerine kadar dinsel ve sarsılmaz bir imanla dopdolu, belirli bir kalıptan çıkmış bir doktrinciydi. Onu etkileyen Aris'in boyun eğmezliğinden çok köylülere özgü homerik dış görünüşüydü. Çapayev ya da Castro'yu andıran vahşi sakallı bir tip. Sakalla sinek kaydı tıraş arasındaki husumet, zamanımızın devrim tarihinde basit bir süs meselesi olmanın ötesindedir. Şimdi Yunan ulusal mücadelesinin tarihsel biçimlerini benimseyen köylü direnişi, KKE Merkez Komitesi tarafından Aris Veloşeotis'in kişiliğinde sorguya çekiliyordu. Aris, din adamı giysilerini yakmış, sakalını kesmiş ve altın dişinin çekilmesine izin vermişti. Siantos, Ioannidis ve Tizimas'ın karşısında oturuyordu. Toplantıyı Siantos başlattı. Yoldaş Claras, biliyorsunuz ki ihanet edenlere bile gaddarca davranılmaz, onları ikna etmek gerekir. Silahımız terör değil, iknadır. Sizi ulusal mücadeleyi ihmal etmekle, sınıf mücadelesi yöntemleri yerine feodal unsurların yöntemini uygulamakla suçluyoruz. Şu anda tek meselemiz işgalciye karşı mücadele etmek olmalıdır. Aris bir gözü yarı kapalı, kollarını göğsünde kavuşturmuş, boyun eğmiş bir ifadeyle sessizce oturuyordu. Parti, disiplini ön planda tutan bir davranışla bu dağlar kralına, geçmişteki Dilosya döneyi Metaksas döneminde inançlarını reddeden adamı hatırlatıyordu. Aris'in silahları elinden alınmıştı ve o, Elas'ın nazik bir durumda olduğunu, İhtiyarın onu komuta kademesinden alarak Rumeli'deki direnişe yeni bir başkan atamaya hazırlandığını biliyordu. Aris, işlemekle suçlandığı aşırılıklar için öngörülen cezaları biliyordu. Fakat halk kitleleri arasında yarattığı etkinin gücünü de biliyordu. Şüphesiz onun uyguladığı yöntemleri benimsemeyen insanlar vardı. Bu yöntemler bazı kişileri terörün hedefi haline getirmiş de olabilirdi. Fakat büyük bir köylü çoğunluğu bu yöntemler sayesinde isyana kazandırılabilmişti. Siantos suçlamalarına devam ediyordu. Zervas işgalci güçlere karşı savaşıyor fakat Elas'ın ona karşı aldığı tutum bizi saf anlamda politik sonuçlar uğruna direnişi tekerleştirmeye çalışmakla suçlayanların görüşlerini doğruluyor. Aris birden canlandı ve sakin bir ses tonuyla konuştu. Zervas bir kariyerist. Onu ya yıkacağız ya da Elas'ın askeri yönetimini ona vermek suretiyle birleşeceğiz. O an için hiç kimse böyle bir seçimin yapılmasına razı değildi. Resmi çizgi liberallerin ürkütülmemesini gerektiriyordu fakat devrimciler her zaman oyunu kurallarına göre oynayacak kadar becerikli değildiler. İonidis araya girdi. Zervas'la ittifak yapmak zorunludur. Mücadele koşulları bunu gerektiriyor. Fakat Elas'ı Zervas'ın komutasına terk etmek gibi bir sorun yoktur. İngiltere örgütümüzü tanımalı ve bize yardım etmelidir. Durum gerçeklere uymuyordu. Merkez komitesindeki insanlar sert davranışların ve homerik kışkırtmaların güncel olaylardan sayıldığı dağlardaki durum hakkında en küçük bir bilgiye sahip değildiler. Aris, Elas'ın faaliyet raporunu sakin bir sesle ağır ağır okudu. Gerilimsiz bir ifadeyle tüm olayları, zaferleri, andartelerin kontrol ettiği öz yönetimli köylerin listesini, tüm yönetimle ilgili raporu okudu. Elas'ın geleceği sorununa geldiği zaman gittikçe yükselen sesini kontrol etmekte güçlük çekiyordu. Mücadeleyi geliştirmek için hala önemli ölçüde geniş olanaklar vardır ve belirleyici bir rol oynayabilir. Bence şimdiden sonra merkez komitesi için en uygun yer dağlardır. Son cümle yükseldi ve derin bir sessizliğe düştü. Sanki şok edici, inanılmaz bir şey söylenmişti. Kısa bir duraksama oldu, İonidis ve Siantos donup kalmışlardı. Daha sonra Aris, bu kadar uzun süre baskılanmanın yol açtığı, kesin bir vurguyla kendisini Danton'un ünlü formülüne bıraktı. De Lados et encore de Lados. Cüret ve yine cüret. Kapetanios, tüm mücadele içinde örnek bir cüret göstermişti. Dağın bu ilk yargılanışı sırasında Aris'in kişiliğinin şiddete yönelik yanı üzerinde durulmadı. Bu konuda uygulanacak bir kural da yoktu. Ona yöneltilen tüm eleştiriler isyankarlık nitelemesinde toplandı. Öte yandan sakalını kesmiş ve doğal kibirini bastırmış olan müthiş Aris, davranışlarını savunma yeteneğine sahip olduğunu göstermişti. Artık dağlara dönebilirdi ancak siyasi bir danışmanla birlikte. Yoldaş Tizimas sürekli olarak bizi Aris'i desteklememiz için zorladı. Şimdi Rumeli'deki andartelerin parti çizgisine uyduklarından emin olmak için onunla birlikte dağlara gidecek. Tizimas, partizan mücadelesinin önemini politik büro ve merkez komitesine kabul ettirmek için bir süredir mücadele ediyordu. Merkez komitesinin en azından bu bölgeye bir adam göndermesini sağlamak için üst üste raporlar yazıp duruyordu. Onun Aris'e katılması, Siantos ve İonidis'in bir taşla iki kuş vurmalarını sağladı. Hem kendi adamlarını Aris'in yanına yerleştiriyorlar, hem de Tizimas'ın merkez komitesiyle doğrudan temasını kesiyorlardı. Partinin temelini sarsan muazzam gelişmelerin farkında olmayan bu adamlar, böylece yekpare bir yapıya sahip olan merkez komitesinin ortodoks çekirdeğini koruduklarını düşünüyorlardı. Kent direnişi. Atina kaynayan bir kazandı. 1941-1942 kışı kenti şiş karınlı çocukların, bir deri bir kemik kalmış yaşlı kadın ve adamların sokaklarda sinekler gibi düşüp öldükleri bir imha kampına çevirmişti. Biri düşüp öldüğü zaman cesedi teşhise gelen bile olmuyor ve ölenin yiyecek karnesi geride kalanlar için yaşam anlamına geliyordu. 2 ay içinde 300 bin insan açlık tehlikesiyle yüz yüze geldi. Kan kaybeden Atina ne zaman patlayacağı bilinmeyen bir dinamit gibi duyarlıydı ve bir kopma noktasına doğru sürükleniyordu. Küçük bir kıvılcım bir halk ayaklanmasını ateşleyebilirdi. Böyle bir durumda işgal güçleri ayaklanmayı bastıramayabilirlerdi. EAM'ın ve KKE'nin kadroları kent direnişini yeterince değerlendirebilecek bilgiye sahiptiler. 1943 Mart'ının başında kentin tüm duvarları Aris'in arandığını duyuran ilanların çevresine yazılmış sloganlarla doluydu. Almanya'ya işçi gönderilmesine hayır, kahrolsun Alman hapishaneleri. İşgal altındaki Atina, mihvere karşı açıktan ateşli bir direnişe geçmişti. 20 Şubat'ta Yunanistan Radyosu, Alman resmi haber ajansından alınan kısa bir bildiriyi yayınladı. Yunan halkının savaş alanlarında gösterdiği kahramanlığı takdirle karşılayan 3. Rich'in şansölyesi Adolf Hitler, yeni düzenin kurulması uğruna verilen mücadelede bu halkla çok daha yakın bir işbirliği kurmak arzusundadır. Yeni düzene giden yolda sonuca varılması bakımından bu halktan sağlanacak yardımların taşıdığı önem üzerinde duran Adolf Hitler, daha yapıcı ve enerjik davranılmasını istemiştir. Kırmızı Duvar yazıcıları bu mesajı yanıtlamakta gecikmediler. Duvar gazeteleri 3. Rich'in zaferiyle Yunan gençliğini birleştirmeyi amaçlayan sivil seferberlik harekatına karşı derhal bir kampanya başlattılar. Seferberlik emri 22 Şubat akşamı kariyeri şimdilik sona ermemiş olan Başkomutan Spiedel'in eliyle resmi gazetenin yöneticilerine ulaştırıldı. Alman Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı Führer'in bana verdiği yetkiye dayanarak emrediyorum. Madde 1. Yunanistan'da yaşayan 45 ila 60 yaş arası her erkek, durumun gerektirmesi halinde Alman ve İtalyan makamlarının uygun gördükleri bir işte çalışır. Çalışanlar yaptıkları işte olanca güçlerini göstermelidirler, saptanan saat kadar çalışmalıdırlar ve yaptıkları iş fiziksel kapasitelerine uygun olmalıdır. Erkekler gerekirse oturdukları yerden uzakta çalıştırılabilecekler, gerekirse çalışma kamplarına gönderileceklerdir. Alman Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Spiedel. Metin gazete personeli arasında elden ele dolaştı ve yayınlanmadan çok önce yeraltı örgütlerine ulaştı. Ertesi gün bir gösteri düzenlenmesine karar verildi. Belirlenen strateji, bir önceki yılın 22 Aralık'ında Alman ve İtalyan güvenlik güçlerini karışıklığa sürükleyen kitle gösterileri temel alınarak oluşturulmuştu. Sokaklarda yürüyen yayalar bir işaret üzerine toplanacaklar ve birkaç dakika içinde yoldan geçen insanlar bir ayaklanma hareketi içinde bir araya geleceklerdi. İlk gruplar önceden belirlenen hareket noktalarında hızla toplanacaklar ve hedeflerine yöneleceklerdi. İşgalci güçler ilk sürprizle 23 Şubat'ta karşılaştılar ve birliklerini kışlalara kapatmak zorunda kaldılar. Alman delegasyonlarını kabul eden ve tüm belirtilere rağmen söylentileri reddeden kukla hükümetin bakanları bir basiret örneği göstererek geri durdular. Bu sadece bir provaydı. Ertesi gün 24 Şubat'ta Atinalılar yeniden sokaklara döküldü. Almanlar ve İtalyanlar bu kez hazırdılar. Devriyeler 3 katına çıkarılmış, geceliğin damlara ve resmi binaların pencerelerine makinalı tüfekler yerleştirilmişti. İlk yürüyüş kolu sabahın 9'una doğru dondurucu bir yağmur altında Atina'nın merkezi olan Sintagma Anayasa Meydanı'na vardı. Meydan, Parlamento ve İçişleri Bakanlığı binalarının varlığı nedeniyle politik ve idari bir merkez niteliğine sahipti. Burası yabancıların da çok sık gelip gittikleri bir yerdi. Tam orta yerde yükselen meçhul asker anıtı yurtseverlik heyecanını odaklaştırıyordu. Otel Great Britain muazzam binası şimdi mihver kurmayının işgali altındaydı. İyi günlerde bu otel yarı sömürge statüsüne indirilen bir halkın daha geri planda kalan evlerinin balkonlarından seyrettiği, Akropolis'e arada bir göz atmaktan hoşlanan çeşitli uluslardan müşterilerce ziyaret edilirdi. Bu meşgul ve kozmopolit Helenistlerin Ege kıyılarını ziyaret etmelerinin tek nedeni klasiklere duydukları hayranlık değildi. Göstericiler hızla meydana doğru aktılar. Alman ve İtalyan birliklerinden oluşan silahlı kordon, bu insan denizinin önünde dikenli fakat ince bir engel oluşturuyordu. Geniş meydan bir an içinde meçhul asker anıtına doğru dalgalanan ve hep birlikte ulusal marşı söylemeye başlayan yoğun bir kalabalıkla doldu. Tanırım seni şimşekler saçan kılıcından, tanırım seni aziz Yunanlı kemikleriyle zenginleşen, toprağa düşerken korkusuz bakışlarından ve eski çağlardaki gibi coşkuyla selamlıyoruz seni, özgürlük. Costa del Lovardo, Les Maquis Rouge Danle, Balkans, Paris, 1967, sayfa 147. Ve son dize, ateş açan Alman ve İtalyan silahlarının tarakasıyla kesildi. Selam sana özgürlük, selam sana özgürlük. İşgalci güvenlik güçleri sadece havaya ateş açmışlardı. Göstericiler cesaretlerini topladılar ve çakıl taşı kadar sert, küçük, yabani portakalları toplamak için meydandaki ağaçlara tırmandılar. Hükümet karargahı olarak kullanılan eski Kraliyet Sarayı'nın önündeki nöbetçileri bunlarla bombardıman etmeye başladılar. Kalabalık yapının girişine kadar geldi ve önüne çıkan her şeyi parçaladı. Meydandaki güvenlik güçleri geri çekildiler ve yayılarak vaziyet aldılar. Birkaç dakika süren kargaşalıktan sonra takviye geldi. Polis, Volkswagenleri ve avcı birliklerine mensup motosikletliler kalabalığın içine dalarak halkı meydana açılan caddelere doğru sürmeye başladılar. Kalabalık tam dağılmak üzereyken yeni bir emir kulaktan kulağa yayıldı. Herkes Çalışma Bakanlığı'na. Kitle yoğun bir kalabalık halinde üniversite caddesine girdi. Eski Yunanistan'a ait bir yapı olan fakat daha çok bir tiyatro dekorunu andıran iyonik süslemelerle kaplı üniversite binalarının önünden geçti ve Patisya Caddesi'ni arkeoloji müzesine kadar doldurdu. Bu güzergah 22 Aralık gösterisinden beri planlanmıştı. İşgal güçleri planı önceden öğrenmişler ve önlem almışlardı. Çalışma Bakanlığı iki avcı bölüğü tarafından korunuyordu. Önceden hazırlanan siperlere otomatik silahlar yerleştirilmişti ve bir hafif tank müfrezesi çevrede hazır bekliyordu. Göstericilerin pek azı silahlıydı. Çoğunluk sopalarla, taşlarla ya da küçük sert portakallarla silahlanmışlardı. Avcı erleri tüfeklerini yaklaşan kalabalığa doğrulttular ve makinaların kesik kesik ateş sesleri başladı. Ön saftakiler buğday başakları gibi biçilerek düştüler. Kitleyi biçen makinalılara birkaç tabanca sesi karşılık verdi. Göstericiler çılgınca karşı konulmaz bir kararlılıkla ilerliyorlardı. Her yanda eski Yunanistan'ın çılgın savaş narası işitiliyordu. Aira, rüzgar, kasırga, çılgınlık. Otomatik silahlar bu fırtına boyunca ateş kustular. Tehlikeye aldırmayan, ölü ve yaralıların üzerinden geçen kitle makinalıları kendi çıplak elleriyle susturdu ve bakanlık binasına girdi. Bürolar tahrip ediliyor, dosyalar yakılıyordu. Caddelerde hala silahlar patlıyordu. Bir saat sonra gösteriyi dağıtacak güçteki İtalyan takviyesi geldiğinde, alevler içindeki bakanlık binası tamamen tahrip edilmişti ve alevler çevreye yayılıyordu. Göstericiler yüzlerce ölü ve yaralıyı toplayarak geri çekilmişlerdi. Savaş henüz bitmemişti. Ertesi gün Stadyum Caddesi'ndeki Merkez Telefon Santrali'nde grev olduğu söylentisi tüm Atina'ya yayıldı. Grevin anında kontrol altına alındığının söylenmesine rağmen hava gergindi ve yaklaşık tüm çalışanlar grevi destekliyorlardı. Telefon sisteminin tamamen felce uğraması tehdidi Gestapo'nun krizle her zamanki yöntemleriyle ilgilenmesine yol açtı. İşi bırakma saatinden hemen önce 200 kadar görevli silah tehdidiyle bir araya getirildi. Grevciler dövüldüler ve santralin bodrumlarına kilitlendiler. Sabahleyin mahkumları Gestapo karargahına götürmek üzere kamyonlar geldi. Fakat bölmelerin kapıları açık, içleri ise boştu. Tutuklu erkek ve kadınlar, Almanların gözden kaçırdıkları bir havalandırma tünelinin içinden sürünüp geçerek kaçmışlardı. Bu olaylardan sonra mihver askerleri artık Atina sokaklarında fatihler gibi dolaşamadılar. Güvenliğin olmadığı bölgelerde görüldüğü gibi sık devriyelerle korunan küçük gruplar halinde ortaya çıkabiliyorlardı. Yabancı askerler yıldırım baskınlar dışında varoşlarda görünmekten vazgeçtiler. Bölgedeki birlikler çoğu zaman kışlalarında kapalı kaldılar. Düşman bir halk tarafından kuşatılmışlardı, özgür Yunanistan'ın sürekli yükselen dalgaları arasında kalmış küçük adacıklar gibi. Şubat'ta İtalyanların ve Almanların halkı esinleyen olağanüstü direniş ruhunun bazı belirtilerini yine göremedikleri zorlu bir gün yaşadı. 27 Şubat günü yurtseverlik şarkıları besteleyen bir Kostis Palamas'ın cenaze törenine dev bir kalabalık katıldı. Törende büyük bir dinleyici kitlesinin önünde direnişe güç katan söylevler verildi. Tören sırasında paniğe katılan mihver güvenlik güçleri yürüyüş koluna saldırdıysa da kitle tarafından korunan koruşmacıları ele geçiremedi. Kalabalık kitle sürekli hareket halindeydi ve her an şiddete başvurmaya hazırdı. Gösteri için önceden yapılmış bir ajitasyon yoktu. 4 Mart'ta EAM ve yer altındaki sendika örgütleri kamu sektöründe çalışanlara genel grev emri verdiler. İşbirlikçi hükümet 30 Nisan 1941'de göreve getirilen ve kuzeyden gelen yeni Ispartalı akının yürekten hayranı olan Logot H. Topulos tarafından yönetiliyordu. Kamu görevlileri grevinin şöhretini lekeleyeceğini düşünen bu adam askeri yönetim tarafından bir günah keçisi olarak görülmekten korkuyordu. Politikalarını dikte eden zorba kahinlere Almanlar danıştıktan sonra durumu müzakere etmeye karar verdi. Son olan olaylar ölümlerle ve yaygın karışıklıklarla sonuçlanmıştı. Bu nedenle Atinalıların ajitörlerin önerilerini bir köşeye fırlatıp atacaklarını umuyorlardı. 4 Mart'ta hükümetin kontrolündeki tüm gazetelerde şu resmi duyuru yer aldı. Konsey Başkanı dün aşağıdaki demeci vermiştir. Karışıklık çıkarmak isteyenler ve profesyonel ajitörler aptalca sivil seferberlik söylentileri yayarak halk arasında yine panik çıkarmaya çalışıyorlar. Bu kötü niyetli söylentilerin askeri yetkililerin zorunlu kamu işlerini kolaylaştırmak amacıyla ve uluslararası yasalara uygun olarak bir süredir hazırlamakta oldukları bazı önlemlerle hiçbir ilgisi yoktur. Halka sükunetin muhafaza edilmesini ve komünist propagandanın aptalca iddialarını aldırmamasını tavsiye ederim. Yeni ve yasal paketine rağmen bu duyuru açıkça sivil seferberlik projesini güvence altına almak için düşünülmüş bir girişimdi. Bir an için bile bunun aksini düşünen tek bir kişi olmadı. Ertesi gün tüm kamu görevlileri greve gittiler. 15 gün önceki gösteriler pahalıya mal olmuştu. Fakat Atinalılar bir kez daha makinalı tüfeklerin üzerine yürümeye kararlıydılar. Kentin her yerinde gruplar oluşuyordu. Yürüyüş kolları bir insan denizi halinde bir araya geldi. Alman ve İtalyan birlikleri geniş bir düzen içinde önlem almışlardı. Savaş sabahın ilk saatlerinde başladı. İlk yürüyüş kolu akademi önüne geldiği zaman makinalı tüfekler ikaz etmeksizin ateşe başladılar. Alman askerleri müthiş bir öc alma duygusuyla damlardan kalabalığın orta yerine el bombaları atıyorlardı. Fakat Atinalıların oluşturdukları insan seli tüm yönlerden kentin merkezine doğru akmaya devam etti. Hep birlikte 200 bin kişi yani Atina nüfusunun 1/4'ü ilk barikatları ezip geçtiler ve mermilere karşı çıplak ellerini kullanarak yürüdüler. Kitle Çalışma Bakanlığı'na doğru yöneldi. Bakanlık şimdi tahkim edilmişti. Asker sayısı son çatışmadakinin 10 misliydi ve bir Alman askeri bölüğü avcı birliklerine eşlik ediyordu. İlk göstericiler dalgası duraksadı, bir kaynaşma oldu, bir kararsızlık anı. Kabaran bir dalganın kıyıya vurmadan hemen önce yavaşladığı bir an. Aera. Atinalılar saldırdılar, çılgınca fakat karşı konulmaz biçimde etrafa saçılan kan ve cesetlere rağmen bir savaş çılgınlığı içinde hedeflerine doğru atıldılar. El bombaları ve makinalılar faydasızdı. Göstericiler ikinci savunma hattına vardılar. Askerler kalabalık tarafından aşıldı, ayaklar altına alındı ve ezildi. Bakanlık binasında bir kez daha bayraklar yükseldi, kanlı boğuşma çevreye yayılarak ve bütün dosyalar ve bürolar kül edilene kadar devam etti. Hitler'in çatlak sesi birkaç gün önce Stalingrad'da ölen Alman kahramanları için verilen bir törende yükselmişti. Hitler bu durumda Rus cephesinde büyük ihtiyaç duyduğu askeri güçleri Yunanistan'daki baskıyı gevşetmek pahasına bölgeden çekemeyeceğini biliyor ve var gücüyle uluyordu. Bu bitleri yok etmeliyiz. Söylemek yapmaktan kolaydır. 5 Mart günü Atina sokaklarında kaç ölünün yattığını hiç kimse tam olarak bilemeyecek. Göstericilerin 200'den çoğu ağır yaralanmıştı. Arkadaşları tarafından kurtarılanların ya da çevre evlerde oturanlar tarafından oradan uzaklaştırılanların sayısı ise bilinmiyor. İşgalci birliklerde yaklaşık 20 ölü, 60'tan fazla yaralı vardı. Ölenlerin çoğu kafatası kırıkları ya da boğulma sonucunda ölmüşlerdi. Atina Başpiskoposu Damaskinos yaklaşık 1.90 boyunda kalın sakallı heybetli bir tipti. İşbirlikçi hükümet tarafından göreve getirilmişti. Metaksas onun saygınlığından ve hırslı tutumlarından rahatsız olmuş ve iktidarda bulunduğu sürece bu adamı en yüksek dini görevin dışında tutmuştu. Yunan Ortodoks Kilisesi'nin tarihi, Kleplerin öyküsü ve Yunan direniş geleneğiyle iç içeydi. Damaskinos durumu değerlendirerek, eski efsanenin canlandırılma anının geldiğini saptadı. Alman iş güderi Altenburg ve bir meslektaş olan İtalyan Cigni, son derece hükmedici bir kişiliğe sahip olan başpiskoposun yanında rahatsızlık duymuşlar ve çeyrek saatten fazla kalamamışlardı. Damaskinos'un 32 kişinin mezarlığını işgal birliklerine açtırması ve ölülerin başında vaaz vermesi rahatsızlık veren bir anı olarak bu ziyaretçilerin gözlerinin önünden gitmiyordu. Yunan kilisesinin Atina'daki direnişin örgütlenmesinde ya da seferberliğe karşı girişilen sokak gösterilerinde önder bir rol oynamamasına rağmen Damaskinos cemaati adına konuşmaya yetkili olduğunu düşünüyordu. 5 Mart'tan bir önceki gün Altenburg'u görmeye gitmişti. Ekselansları, sivil seferberliğe karşı girişilen kampanyanın kişisel liderliğini üzerime almaya karar verdiğimi size bildirmek üzere gelmiş bulunuyorum. Altenburg kulaklarına inanamadı. Yanlış işitmediysem bir süre sonra Yunan başpiskoposunu bir isyanın lideri olarak tutuklamak zorunda kalacağım. Damaskinos diplomatın alayını dinlemek için gelmemişti. Ona uzun boyuyla tepeden baktı. Sivil seferberlik kararı 7 Mart'a kadar resmen geri alınmazsa kilise olağanüstü durumun işareti olarak alarm çanları çalacak. Rich ortaya çıkacak sonuçlar hakkında kendi değerlendirmesini yapabilir. Konuşma için bakınız Loverdo, Op, Cilt, sayfa 144. 5 Mart gösterisinin başpiskoposla hiçbir ilgisi yoktu. Altenburg bu gerçeğin tamamen farkındaydı. Fakat yine de birileriyle görüşme yapmak durumundaydı. Oberkommando, Südgischland gazetesi, yakın zamanlarda meydana gelen olayları kısaca geçiştirmesine rağmen hareketin kökenleri hakkında tamamen açık görüşlere sahipti. 4 Mart 1943. Atina'da ilk kez Yunan basınında, kamu kuruluşlarında ve Atina Bankası'nda büyük grevler oldu. Sivil seferberliğe karşı yapılan bu grevler komünistler tarafından kışkırtılıyor. 5 Mart 1943. Sabah Atina'da çeşitli gösteriler yapıldı. Göstericiler Alman polis teşkilatı ve İtalyanlar tarafından dağıtıldılar. Sivil seferberliğe karşı yapılan bu gösteriler komünistler tarafından kışkırtılıyor. Hitler daha fazla birlik gönderme riskini göze alamayarak bir barış müzakeresini tercih etti. Altenburg, başpiskoposu caydırmaya çalıştı. Önerdiği şey, alınan önlemlerin daraltılmasıydı. Verilen emirlere sadece uzman işçiler uyacaklardı ve bu işçilerin de hiçbir şekilde Yunanistan dışına çıkarılmayacakları taahhüt ediliyordu. Panik o kadar şiddetliydi ki, hükümet 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin maaşlarına %50 zam yapmaya bile kalkıştı. Fakat Logothetopoulos'un sağladığı olanaklar hareketi durdurmakta başarısız kaldı. Grev devam ediyordu. Damaskinos ise Altenburg'la yaptığı görüşmelerde büyük bir katılık gösteriyordu. Kesinlikle hayır ekselansları, alarm çanları çalacağım. Altenburg Berlin'i aradı. Başpiskopos çanları çalacak. Konuşma için bakınız Loverdo Op Cilt sayfa 145. İş güdere verilen yanıt çok kısa oldu. Yenik fakat rahatlamış bir ifadeyle Damaskinos'a döndü. Sivil seferberlik kararı iptal edilmiştir. Almanlar ve İtalyanlar katlanılması güç bir durumdaydılar. Kitle direnişi ellerindeki silahların üstesinden gelmişti. Tamamen işgal altında bulundurulan bir ülkede uğralan bu yenilgi acıydı. İşbirlikçi hükümetten ve başpiskopostan yatıştırıcı bildiriler geldi. Atina halkı kazanmıştı. Bir günah keçisi gerekiyordu ve Logothetopoulos kurban edildi. Hükümet başkanı 6 Nisan'da Alman gizli servislerindeki dosyası oldukça ilginç bilgilerle dolu olan Ioannis Rallis ile yer değiştirdi. Gizli servis dosyalarında Rallis hakkında şu bilgi vardı. Halkçı Parti, monarşistin eski lideri, müzmin antikomünist, alkolik, İngiliz ajanı olduğu söylenir. Yakın gelecek Rallis'in tam da bu işin adamı olduğunu ve İngiltere ile olan ilişkisinin kariyeri için bir engel oluşturmadığını gösterecekti. İngilizlerin Orta Doğu'daki Yunan ordusuyla ilişkilerinde mihverin saflarında yer alan unsurları kullanmakta asla tereddüt etmediklerini açıkça göreceğiz. Her iki taraf için de önde gelen nitelik antikomünizmdi. Rallis, işbirlikçi hükümet için bir muhafız örgütü kurdu. Güvenlik müfrezeleri, bu örgütün gelecekteki kariyeri en azından kurucusunun özgeçmişi kadar karanlık olacaktı.